Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyordu. Allah'ın dostları hakkında onlar bakıldıkları zaman Allah hatırlanan kimselerdir diyordu. Sana bakıldığı zaman Allah hatırlansın. Çevrende böyle tanınmalısın. Sizi gördükleri zaman ne kadar dünya hırsıyla dolu dolu olduğunuzu hatırlamasınlar. Sizi gördükleri zaman Mercedes'leri hatırlamasınlar. Sizi gördükleri zaman lüks evlerinizi, lüks koltuklarınızı, iş yerlerinizi hatırlamasınlar. Sizi gördüklerinde yaptığınız fedakarlıkları hatırlasınlar. Sizi gördüklerinde sizi secdede ki halinizi hatırlasınlar. Sizi gördükleri zaman rükudaki halinizi hatırlasınlar. Sizi gördükleri zaman Kur'an okuduğunuzu hatırlasınlar. En kıymetli varlığını adayabilenler seçiliyor. Sen de en kıymetli şeylerini adayabiliyorsan, hakikaten adayabileceksen sen de seçilmişsin demektir.
İnnelhamdülillah, nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve ne'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمنا الحديث أو سرنا وعلانية أو خاصتنا وعامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Hazreti Meryem'in kıssasında Meryem'in annesinin Allah'a karnındakini adadığını ifade etmiş idi. Meryem'in annesi uzun yıllar çocuğu olmamış olan bir kadın ve sonunda Allah Azze ve Celle kendisine bir çocuk nasip etmiş. Bir kuşun kendi yavrusunu doyurduğunu gördüğü zaman dayanamamış, yaşlı olmasına rağmen Allah'tan bir çocuk istemiş ve Allah Azze ve Celle de onun duasını kabul etmiş ve ona bir çocuk nasip edecek idi. Karnındakini hisseder hissetmez, Hazreti Meryem'i yani karnında hisseder hissetmez annesi Hanne, Rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharraran demişti. Ya Rabbi tam bir özgür kimse olarak, tam ihlaslı bir kimse olarak sana karnımdakini adadım Allah'ım. Nefsin bütün kayıtlarından kurtulmuş özgür bir kimse olarak, çünkü nefsinin esirleri özgür sayılamazlar. Her ne kadar özgür gibi görünseler de onlar hakikatte esirdirler. Nefsinin esiri olanlar, kadına esir olanlar, mana mülke esir olanlar, makama esir olanlar, onlar hakikatte özgür değildirler. Ve onlar hiçbir şeylerini feda da edemez, adayamazlar da. Çünkü onlar özgür değildirler. Çünkü onlar sahip olduklarına sahip değildirler. Bir insan sahip olduklarının sahibi olup olmadığını test etmek isterse, onları adayabileceğini ya da adayamayacağını düşünmeli. Eğer gerçekten samimi olarak elindeki şeyleri adayabileceğini düşünüyorsa, vakti saati geldiğinde, evet ben malımı adayabilirim, evet ben vakti saati geldiğinde çocuğumu adayabilirim, evet ben kendimi adayabilirim diye gerçekten samimi olarak, muharrer olarak, muhlis olarak gerçekten bu soruya böyle cevap verebiliyorsa, o kimse o şeylere sahip demektir. Sahibi olmadığınız şeylere adayamazsınız. Bir şeyin sahibi olmayan onu nasıl adayacak? Allah Azze ve Celle bize kendine sahip olan, Allah'ın vermiş olduğu şeylere gerçekten sahip olmayı başarmış olan, nefsinin esiri olmayan kullarını misal veriyor. Allah Azze ve Celle insanı yeryüzünde en şerefli varlık olarak yarattı. En şerefli olarak yaratılan varlığın kendisini adi şeylere adaması nasıl doğru olabilir? Allah Azze ve Celle insana melekleri bile secde ettirdi. Allah Azze ve Celle insanı kendi elleriyle yarattı. Allah Azze ve Celle insanı yeryüzünde kendi halifesi yaptı. Allah Azze ve Celle insana ilim öğretti. Yeryüzünde bütün mahlukatı insanın emrine verdi. Bu kadar şerefli olarak yaratılmış, kerim olarak yaratılmış Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki en üstün varlığının kendisini basit şeylere adaması nasıl doğru olabilir? Melekler sana secde ettirilmişken senin kadına secde etmen, şehvetine secde etmen nasıl doğru olabilir? Melekler sana secde ettirilmişken malın mülkün uğrunda secde etmen nasıl doğru olabilir? Melekler sana secde etmişken makamın ve makam perestlerin önünde secde etmen nasıl doğru olabilir? Allah Azze ve Celle kendinizi neye adamanız gerektiğine dair bir örnek veriyor. Kur'an'da geçen bütün peygamberler, 124 bin peygamberin içerisinden 25 tanesinin seçilmiş olması boşuna değil. Bazı rivayetlerde peygamber sayısının çok daha fazla olduğu söylenmiştir. 224 bin diyen rivayetler de var. Her neyse sonuç itibariyle on binlerce peygamberin içerisinden Allah Azze ve Celle Kur'an'da 25 veya 27 tanesini zikrediyorsa, demek ki bunların her birisi bir alanda örnektirler. Sabrı mı anlamak istiyorsunuz? Sabır konusunda bir örnek mi görmek istiyorsunuz? İşte Nuh Aleyhisselam 950 sene tufandan evvel anlatır milletine. 950 seneden sonra da yine anlatmaya devam eder. Tufandan sonra da yine Nuh Aleyhisselam konuşmaya, anlatmaya devam eder. 1000 seneden fazla anlatır Nuh Aleyhisselam. Teslimiyet örneği mi görmek istiyorsunuz? İşte İbrahim Aleyhisselam اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi ona teslim ol ey İbrahim demişti. Benim talimatlarıma, benim emrime, benim kaderime, senin için takdir ettiklerime teslim ol. اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ dedi. Rabbul Alemin'e teslim oldum. Teslimiyet örneği mi görmek istiyorsunuz? İbrahim Aleyhisselam'a bakacaksınız. Oğlunu kes der Allah İbrahim'e rüyasında. Kalkar bıçağı eline alır, oğlunu kesmek ister. Teslimiyet örneği mi görmek istiyorsunuz? İbrahim Aleyhisselam'a bakacaksınız. Hazreti Musa Aleyhisselam'da başka şeyler bulursunuz. Hazreti İsa'da başka şeyler bulursunuz. Lut Aleyhisselam'da başka şeyler, Şuayb'da başka şeyler bulursunuz. Aynı şekilde onların milletleri de aynı şekilde. Her birisi bir alanda kötülük timsali. İsrailoğulları bir alanda kötülük timsali. Şuayb Aleyhisselam'ın milleti başka bir alanda kötülük içerisinde. Peygamberlerin hepsinin kavimleri bir başka kötülük ve günah içerisindeler. Şuayb Aleyhisselam'ın milleti bir günah işlerken Lut'un milleti başka bir günah işler. Allah Azze ve Celle onun için de onları misal verir bize. Filan peygamberin ümmeti şöyleydi, helak edildiler. Filan peygamberin ümmeti böyleydi, onlar da helak edildiler. İşte onlar misal verilir, sonra fe'tebiru denir. Fe'tebiru ya ulil ebsar.
Ey akıl sahipleri, ey basiret sahipleri, ey gözündeki, başındaki gözle değil, kalbindeki gözle görecek olanlar, işte gelin ve görün, bunlardan ibret alın denir. Allah Azze ve Celle her bir konuda bir peygamberi misal gösterir. Her bir konuda bir kavmi misal gösterir. İşte aynen öyle Allah Azze ve Celle adama konusunda da Hanne'yi misal gösterir bize. İmran'ın karısını misal gösterir. Demek ki bir kadından da böyleler çıkar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Kadınların efendisi olduğunu söylüyor Hazreti Meryem'in. Kur'an da öyle söyleyecek biraz sonra. Kadınların efendisiydi Hazreti Meryem. Onun annesi de efendiydi. Onun annesi de kadınların efendisiydi. Hazreti Meryem ondan büyüktü ama annesi de büyük bir kadındı. Büyükten büyük bir kadın doğdu. Büyük kadından büyük bir kadın doğdu. Çocuğunu adayabilecek kadar büyük olan bir kadından Hazreti Meryem kadar büyük bir kadın doğdu. Hazreti Meryem kadar büyük bir kadından babasız Hazreti İsa doğdu. Hazreti Hanne belki farkında bile değildi yaptığı adağın manasının ne olduğundan. Büyük olaylar olacaktı ondan sonra. Hanne çocuğunu adayacaktı. Karnındakini adayacak, farkında bile değil, belki olaylar gelişecek ondan sonra. Ona Allah Hazreti Meryem'i verecek. Hazreti Meryem'in güzelliğini görünce, onun takvasını görünce, onun önüne gökten yiyeceklerin geldiğini görünce, Hazreti Zekeriya dayanamayacak, o da Allah'tan temiz bir zürriyet isteyecek. İşte o zaman Allah ona da Yahya'yı verecek. Yahya gelecek, sonra Hazreti İsa verilecek Meryem'e. Bütün bu olaylar ard arda hepsi Hazreti Hanne'nin duasından sonra gerçekleşir. Hepsi Hazreti Hanne'nin adağında, bu o adakta bulunmasından sonra gerçekleşir. O karnındakini adar. Karnındakini adayınca ondan sonra bir sürü adaklar gerçekleşir. Bir sürü olaylar gerçekleşir. O farkında değildir o dua yaparken. Rabbi inni nezertu leke ma fi batni derken. Allah'ım sen bana bu yaşlı halinden sonra bir çocuk nasip ettin, teşekkür edemiyorum sana. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Allah'ım. Yüksek makamlara, kıymetli makamlara kıymetli hediyeler sunulur. Sana ben nasıl bir hediye sunayım Allah'ım? Senin için hiçbir hediyeye layık göremiyorum. Sen en üstün hediyeye layıksın. Benim elimdekilerin en üstünü ise benim çocuğum ya Rabbi. En üstün şey benim varlıklarım içerisinde. Malı mülkü var mıydı bilmiyoruz ama malı mülkü elbette az da olsa vardı. Çünkü kocası o toplumun önde gelen insanlarındandı. Takva sahibi bir zattı. Salihinden idi. Belki bir miktar malı mülkü de vardı. Fakat Hazreti Hanne malını mülkünü adamıyor. Koyun da adamıyor o. O en kıymetli varlığını adıyordu. Çünkü kıymetli makamlara kıymetli hediyeler sunmak lazımdı. Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Hanne'yi bize adama konusunda örnek bir kadın olarak gösteriyor. Hem de o günün toplumunda sadece erkekler adanır olarak kabul edilirken, nasıl ki bugün de yalnız cihat faaliyetleri yalnız erkeklere mahsustur diye bilinirken, sağa sola koşturmak, mahalle mahalle gezmek, İslam'ı anlatmak, ev ev gezip de İslam'ı anlatmak nasıl ki yalnız erkeklerin görevi gibi zannediliyor ya hani. Nasıl ki kadınların böyle işlerde ne işi var deniyor ya hani. Özellikle doğu şehirlerinden gelmiş olanlarda ya da doğulu olanlarda diyelim. Özellikle onlar kadınların sokağa çıkmasını hani doğru bulmuyorlar ya. Kadınlar Allah yolunda faaliyet için çıksalar bile nasıl ki onları doğru bulmuyorlar ya. Onların anlayışına göre kadın evinde oturup bulaşığını yıkamanı ya, çocuğunun bakımıyla meşgul olmanı ya hani, kadının ne işi var faaliyet yapmakla, kadının ne işi var cihat faaliyetiyle, kadının bütün dünyayı kadın mı kurtaracak derler ya hani, otur oturduğun yerde derler ya hani, işte ona benzer bir anlayış vardı o günde. Kadın adanmazdı, kız çocuğu adanmazdı mabede, kız çocuğu adanmazdı Allah yolunda. Halbuki Allah Azze ve Celle Hanne'ye kız vermek suretiyle kızların da adanabileceğini gösterdi. Kocası hatta kızmıştı kendisine. Salih bir insan olduğu halde o günün örf adetinden etkilendiğinden dolayı, o günkü insanlar böyle düşündüğünden dolayı, o da kendisini o düşünceden kurtaramamış, O kızmıştı hanımına. Neden dedi çocuğun ne olacağını bilmediğin halde nasıl adıyorsun? Ya kız çocuğu olursa ne yapacağız diyordu. Hatta bazı rivayetlere göre adamcağız derdinden ölmüştü. Ya kız doğarsa Allah'a verdiğimiz bu adağı nasıl gerçekleştireceğiz demişti. Bazı rivayetler onun çok kederlendiğini söylüyor. Ve bu adağı nasıl yapacağız diye kederlenip öldüğünü söylüyor. Halbuki Allah Azze ve Celle bunun caiz ve mümkün olduğunu göstermek istedi. Hanne bir adakta bulunacak, sonunu bilmiyor ama belki de sonunu bilseydi adayamayacaktı bu kadar. Belki de onun neslinden gelenlerin başına, belki Hazreti İsa'nın başına gelecekleri bilseydi, belki o günkü müminlerin başına gelecekleri bilseydi, belki büyük olayların olacağını bilseydi belki de adayamayacaktı, bilemeyiz. Fakat sonuçta o hiçbir zaman adağından dönmedi. Çocuğu olduğu zaman adağından dönebilirdi. Ya Rabbi tek bir çocuğum diyebilirdi. Ya Rabbi beni bağışla böyle adadım ama adağından dönmek istiyorum ya Rabbi diyebilirdi. Belki de Rabbi Kerim olan Rabbi affederdi kendisini. Çünkü gerçekten kimsenin yapamadığı bir şeydi bu. Bir kadının, hem de yaşlı bir kadın, hem de bakıcıya ihtiyacı olan bir kadın, o kız çocuğu büyüyecek, belki de kendisine bakacak. Böyle düşünmüş ve adağından vazgeçmiş olabilirdi. Fakat Allah Azze ve Celle o kadına öyle bir iman vermişti ki, kadın hiçbir zaman sözünden dönmüyordu. Bütün toplumun lafına rağmen, şeytanın aldatmalarına rağmen, nefsinin aldatmalarına rağmen kadın davasından dönmedi. Adağından dönmedi. Mutlaka şeytan geldi ona da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir insan Müslüman olmak istediği zaman şeytan onun yoluna dikilir. Sen de ne yapmak istiyorsun? Ataların dinini bırakmak mı istiyorsun der. O kişi şeytanı dinlemez ve Müslüman olur. Sonra o kişi Allah yoluna hicret etmek ister. İslam'ı yaşayamadığı için o bölgede, İslam'ı yaşayabileceği bir memlekete gitmek ister. Şeytan gene gelir önüne dikilir. Der ki ne yapıyorsun sen? Hicret mi edeceksin? Vatanını, milletini mi bırakıp gideceksin başka yerlere? Adam şeytanı dinlemez ve hicret eder. Sonra adam Allah yoluna cihada gitmek ister. Şeytan yine önüne dikilir ve der ki ne yapıyorsun sen? Cihad edeceksin, belki de öldürüleceksin. Sen öleceksin ve senin malını başkaları paylaşacak. Senin karını başkaları nikahlayacak. Sen bunu mu istiyorsun? Adam şeytanı dinlemez ve cihada gider. Cihada giderken yolda atından düşse ölse bile, savaşmadan ölse bile yani, veya suda boğulsa ölse bile, Allah Azze ve Celle'nin üzerine bir haktır ki onu cennetine kabul etsin. Çünkü üç yerde şeytanı mağlup etmiştir. Önemli üç mevkiyle şeytanı mağlup ettiğinden dolayı, nefsini mağlup ettiğinden dolayı, Allah Azze ve Celle onu cennetine kabul edecektir. Hannenin de önüne şeytan mutlaka defalarca dikildi. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun sen dedi mutlaka. Bir tek sen mi kurtaracaksın vatanı milleti dedi. Bir tek sen mi Beyt-i Makdis'e, Mescid-i Aksa'ya sen mi çocuğunu adayacaksın? Bir sürü alimler var, onlar neden çocuklarını adamıyorlar dedi. Mutlaka şeytan geldi ona. Bir sürü çocuğu olanlar var. Neden onlar çocuklarını adamıyorlar? Bir sürü alimler var, hocalar var, ahbar var, ruhbanlar var. Neden onları adamıyorlar da sen adıyorsun? Sen bir kadınsın. Senin çocuğa ihtiyacın var. Yaşlandıktan sonra Allah bir çocuk verdi sana. Onu da Allah yolunda adayacaksın. Yalnız mı kalacaksın? İhtiyarladığın zaman zaten şu an ihtiyarlığa yakınsın. Sana kim bakacak dedi mutlaka şeytan ona. Mutlaka ona geldi sağından solundan. Mutlaka geldi ona önünden arkasından. Mutlaka gelecek günlerle onu korkuttu. İleriki günlerde sana kim bakacak dedi mutlaka. Mutlaka buna benzer yollarla geldi. İnsanlar da söylüyorlardı. Kocası da söylüyordu. Ne yaptın sen diyordu. Herkes söylüyordu ama Hanne anlamıştı. Hanne inanmıştı. Allah'a verilen adaktan dönülmezdi. O yüksek makama kıymetli bir hediye takdim etmek istiyordu. Allah Azze ve Celle o kadına öyle bir iman nasip etti ki alemlerin kadınlar içerisinde alemlere üstün kılınmış olan o kadın ondan doğacaktı. Büyüklerden büyükler doğuyor demek ki. Bugün çocuğunu adamayanlar, adayamayanlar ama ümmet-i Muhammed'in kurtuluşunu bekleyenler daha çok beklerler. Çocuğunu adayamayanlar, kendisini adayamayanlar, sadece bir işi olsun diye kurban adayanlar, koyun adayanlar, 100 milyon, 200 milyonu göze alabilenler, bir hayatı göze alamayanlar, kendilerini ve çocuklarını feda edemeyenler, Rabbimin uğrunda faaliyet yapsın, Rabbimin uğrunda bütün ömrünü tüketsin, Rabbimin davası uğrunda yeryüzünde İslam medeniyetinin kurulması için, yeni bir neslin ortaya çıkması için çocuğun bütün ömrünü bu davaya vakfetsin diyemeyenler, bu halleriyle ya Rabbi bize İslam'ı nasip eyle deseler de o dualar kabul edilmeyecektir. Hiçbir şeylerini feda edemeyenler istedikleri kadar ellerini kaldırsınlar. O dualar belki yüzlerine çarpılacaktır. Ümmet bu halden kurtulmak istiyorsa kalbinden dünya sevgisini atmak zorunda. Ümmet bu halden kurtulmak istiyorsa çocuklarını da kendilerini de kıymetli şeylerinin tamamını feda etmek ve adamak zorunda. Ümmet bu halden kurtulmak istiyorsa, yeryüzünün en zelil milleti olmaktan kurtulmak istiyorsa, Allah sizi hakim millet olarak yarattı, mahkum olduk. Yeryüzünde hakim olacaktık. Yeryüzünde denge unsuru olacaktık. Yeryüzünde Allah Azze ve Celle bizimle adaleti tesis edecekti. Yeryüzünde Allah Azze ve Celle bizimle İslam medeniyeti kuracaktı. Bütün dünyanın İslam'a ihtiyacı vardı. İnsan, İslamsız insan olamazdı. İnhum illa kelenam. Hayvan gibi olurlardı onlar. İslamsız insan olamazlardı. Hatta hayvandan da aşağı olurlardı. Belhum edal bu sebebiyle. Hayat bakımından, yol bakımından, hayat tarzı bakımından, medeniyet bakımından hayvandan da aşağı olurlardı. Allah Azze ve Celle o yüzden insanlara vahiy gönderiyor ve müminleri de insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olarak tarif ediyor. Ve siz yeryüzünde insanlar için çıkarıldınız, en hayırlı ümmet oldunuz. Fakat bu görevi başarabilmeniz için kendinizi adamak zorundasınız diyordu. Kur'an neden bu kadını bize misal veriyor? Allah Azze ve Celle neden Hanne'nin adağını bize anlatıyor uzun uzun? Birçok önemli mesele bu kadar uzun anlatılmıyor Kur'an'da. Namaz meselesi bile bu kadar uzun anlatılmıyor Kur'an'da. Zekat böyle anlatılmıyor Kur'an'da. Allah Azze ve Celle Hanne'nin olayını uzun uzun anlatıyor. Meryem'i uzun uzun anlatıyor. İsa'nın yaratılışını uzun uzun anlatıyor. Allah Azze ve Celle bunu uzun uzun anlatıyorsa vardır bir hikmeti. Müslümanların yeryüzünde hakimiyet kurabilmeleri için işte böyle annelere, böyle analara ihtiyaç olduğunu anlatmak istiyor. Böyle analar olmadıkça Meryemler doğmayacak. Meryemler olmadıkça İsa'lar doğmayacak. Ve sonra Allah Azze ve Celle o Meryem'e Allah Azze ve Celle'nin Zekeriya'yı kefil ettiğini söylüyor. Zekeriya onun bakıcılığını yapıyordu. Zekeriya onu kendi himayesi altına almıştı. Zekeriya aleyhisselam ona bakıyordu. Yusuf da bakıyordu. Zekeriya sürekli kontrol ediyordu. Meryem'in amcası oğlu Yusuf, o da geliyor sürekli olarak Meryem'e göz kulak oluyordu. Mabette başına bir şey gelmesin, kız çocuğudur diye. Sürekli kontrol ediyorlardı. Hazreti Meryem oradan sürekli ibadetle meşgul oluyordu. Ve Allah Azze ve Celle ona gökten yiyecekler indiriyordu. Bazı rivayetler yazın kış meyvesi, kışın da yaz meyvesi geldiğini söyler. Kıtlık vardı onun zamanında. Fakat o kıtlık zamanında bile böyle yiyecekler geliyordu önüne. Sen çocuğunu Allah'a adadığın zaman büyük bir makama adamışsın demektir. Senden daha iyi bakacaktır Allah ona. Bir insana teslim etmekten daha üstün değil mi? Senden daha iyi bakmaz mı Allah senin çocuğuna? Adanmış olan bir çocuğa Allah bizden çok daha iyi bakar. Allah'ın hizmetçisi olacak olan bir çocuğa Hazreti Meryem'in önüne yiyecekler gelecektir. Zekeriya aleyhisselam bile şaşıracak. Nereden geliyor sana bunlar ey Meryem diyecek. ne zaman mihraba girse onun yanında yiyecek bulacak. Kullama dakhala aleyha mihraba vecede indaha rizqa. Ne zaman girse onun yanına mihraba, onun yanında bir rızık buluyordu. Kale ya Meryem enne leki haza. Nereden geliyor sana bu? Kalet huve min indillah. Bana Allah katından geliyor dedi Meryem. Hiçbir zaman kendini övmedi Meryem. İşte bu benim kerametim demedi Meryem. Allah katından diyerek Allah'ı övüyordu. Asıl merkezi övüyordu. Asıl vereni övüyordu Hazreti Meryem. Kendisini övmedi. Keramet mevzu üzerinde biraz sonra duracağım. Hazreti Meryem hiçbir zaman kendi kerametini göstermek istemedi. Hiçbir zaman keramet gösterisi yapmadı. Gelin size kerametlerimi göstereyim demedi. Allah Azze ve Celle onun eliyle bir sürü kerametler gerçekleştirdi. Ama o hiçbir zaman kerametleriyle övünmedi. İnsanlara göstermeye de çalışmadı. Şimdilerde öyle insanlar çıkıyor ki şişi vücudunun bir tarafından sokuyor, diğer tarafından çıkartıyor. Ağzına şiş saplayanlar, karnına şiş saplayanlar ve bunları keramet olarak gösterenler ve biz bu kerametleri insanlar iman etsinler diye gösteriyoruz diyenler, Allah'ın verdiği keramet misali işte budur ve Hazreti Meryem hiçbir zaman gösteri yapmadı. Gelin size kerametler göstereyim demedi. Sizin o yaptığınız o gibi şeyleri Kızılderililer de yapıyorlardı geçmişte. Onlar da ateşin üzerinde dans ediyorlardı. Veli miydiler onlar? Onlar Allah'a belki inanmıyorlardı bile. Allah'a inansalar bile Allah'a ortaklar koşuyorlardı. Onlar veli olabilirler mi? Böyle olağanüstü haller gösterenlerin hepsi veli midir? Bu iman etmesi için kafi midir bir insanın? Senin o yaptığın hareketlere bakıp da insanlar da acaba yüksek bir iman mı hasıl olacak zannediyorsunuz? Yoksa insanlar tiksinti mi duyacaklar? Yoksa insanlar korkacaklar mı? Yoksa insanlar dinin bundan ibaret olduğunu mu zannedecekler? Yoksa insanlar dinin bir medeniyet kurmak için geldiğini değil de böyle şeyler göstermek için geldiğini mi zannedecekler? Siz insanlara keramet mi gösterdiğinizi zannediyorsunuz? Siz insanları yalnızca korkutuyorsunuz. Sizin yaptığınız şeylerin benzerlerini Allah'a inanmayanlar da yapabilir. Bu ayrı bir ilimdir. Dünyanın değişik yerlerinde, özellikle Hindistan'da daha neleri yapıyorlar neleri. Parmağıyla işaret ederek bir koyuna, koyunu öldüren insanlar var. Koyunun karnını parçalayan insanlar da var. İbn Haldun Mukaddimesi'nde böyle insanlardan bahseder. Sihirbazlardan, büyücülerden bahseder. Nice bilmediğimiz ilimler var. Bu ilimleri inkar edecek değiliz. Fakat bu ilimlerle uğraşmak Müslümanın işi değil. Bu ilimlerle uğraşmak caiz değil. Fakat böyle ilimlerin varlığını bilmekteyiz. Siz şişi vücudumuzun bir tarafına sapladığınız zaman keramet gösterdiğinizi zannediyorsunuz. Allah'a inanmayanlardan da böyle işler yapanlar var. Keramet gösterenler kerametlerini böyle aleni ortaya koymazlar. Keramet gösterenler kerametlerini gizlerler. Keramet gösterenler meydan okuyarak keramet göstermezler. O peygamberlere mahsustur. Peygamberler mucizeleri gösterirken insanlara meydan okuyarak gösterirler. Ben peygamberim derler. Ondan sonra bir mucize elinde gerçekleştirir Allah Azze ve Celle. Onun peygamberliğinin delili olarak dediği şekilde bir mucize gerçekleşmesi lazım. Güneş yarın, güneşte şöyle bir hadise olacak dediği zaman, geçmişte ilimin, astronomi ilminin olmadığı bir zamanda, eğer dediği şekilde gerçekleşmeyecek olursa, başka bir şekilde gerçekleşirse, mucize sayılamaz. Dediği şekilde gerçekleşecek, peygamberlik iddiasında bulunduktan sonra gerçekleşecek, meydan okuyarak gerçekleşecek, ben peygamberim diyecek ve peygamberliğimin delili olarak işte size şu mucizeyi göstereceğim diyecek. Dediği saatte gerçekleşecek, dediği tarzda gerçekleşecek. Ama velayet makamı böyle değil. Bu nubuvvet makamı, peygamberlerin mucizelerinde böyle hadiseler olur. Ama veliler böyle şeyler, böyle bir iddiada bulunmadan olur onların elinden gerçekleşen harikalar. Velilerin elinden gerçekleşenlerde böyle meydan okumalar yoktur. Onlar ben veliyim, benim velayet makamımı kabul edin deyip de kerametler göstermezler. Allah Azze ve Celle Hazreti Meryem'in kıssasıyla kerametin hak olduğunu bize ilan etmiş oluyor. Hazreti Meryem bir peygamber değildi. Kadınlardan peygamber gönderilmemişti. Çünkü peygamberlik vazifesi kadınlara uygun değildi. Peygamber yeri gelecek savaşa gidecek. Peygamber olmak demek göbek büyütmek demek değildi. Peygamber olmak demek oturup da oturduğu yerde insanlara el öptürmek demek değildi. Peygamber olmak demek yeri geldiği zaman savaşmak demekti. Peygamber olmak demek köy köy gezmek, anlatmak demekti. Bu görev kadınlara uygun değildi. Kadının böyle tek başına dağlarda, köylerde gezmesi, yollarda yürümesi doğru olmazdı. Kadının savaşa katılması, kılıçlı savaşlara katılmaları doğru olmazdı. Allah Azze ve Celle peygamberlerini o yüzden kadınlardan göndermiyordu. Dolayısıyla Hazreti Meryem bir peygamber değildi. Evet, daha sonra geleceği gibi Allah Azze ve Celle'nin melekleri onunla konuşacaklar. Hazreti Meryem'e müjdeler verecekler. Hazreti İsa'yı ona müjdeleyecekler. Meleklerin onunla konuşmasından ötürü bazı kimseler Hazreti Meryem'in peygamber olduğunu sanmışlardır. Çünkü ancak bir peygamberle melekler konuşur diye düşündüler. Halbuki Hazreti Meryem peygamber olmadığı halde bir şekilde belki Allah Azze ve Celle'nin meleklerinin onun kalbine indirmesiyle, onun kalbine ilham yoluyla belki onunla konuşuyorlardı melekler. Belki melekler onunla insan kılığında konuşuyorlardı. Zaten Hazreti Meryem'e erkek kılığında da gelmişlerdi bir defasında. Ve onlardan Allah'a sığınmıştı Hazreti Meryem. Allah'tan korkun, ben beni ellemeyin demişti. Ben Allah'tan korkan bir kadınım. Siz de Allah'tan korkuyorsanız bana elinizi vurmayın demişti. Demek ki melekler erkek kılığında gelmişlerdi kendisine. Meleklerin buna benzer şekillerde gelmesi mümkün. O halde Hazreti Meryem'le melek, vahiy meleğinin konuştuğuna dair elimizde bir delil yok. Hazreti Cebrail'in gelip de konuştuğuna dair elimizde bir delil yok. Hazreti Cebrail'in kendi asli suretinde gördüğüne dair de elimizde bir delil yok. Dolayısıyla Hazreti Meryem'in peygamberliği söz konusu değil. Hazreti Meryem velayet makamına erişmiş bir kadındı. Saliha bir kadındı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Meryem'in olgunlaşmış olan kadınlardan olduğunu haber veriyor. Meryem ve Hatice diyor, Efendimizin hanımı Hatice. İkisi olgunlaşmış olan kadınlardandır buyuruyor. Firavun'un karısı Asiye hakkında da övücü ifadeleri var Resulullah'ın. Ve kendi kızı Fatıma hakkında da övücü ifadeleri var. Firavun'un karısı Asiye, Firavun'un şerrinden Allah'a sığınan kadın, Firavun'un karısı olmasına rağmen Hazreti Musa'ya iman eden, o mübarek kadın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o kadından övgüyle bahseder. Hazreti Meryem'den övgüyle bahseder. Kendi hanım Hatice'den övgüyle bahseder. Kendi kızı Fatıma'dan övgüyle bahseder. Diğer hanımı Ayşe'den övgüyle bahseder. Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü, trip yemeğinin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir der. Hazreti Ayşe'yi de över. Hazreti Hatice'yi de över. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alemlerin efendileri olarak gönderilmiş olan kadınları böylece bize sayar. Bu şekilde Hazreti Meryem'in üstünlüğünü Efendimiz de ifade etmiş oluyor. Hazreti Meryem'in önüne gökten yiyecekler gelir. Bu velayet makamının doğru olduğunun delillerinden, kerametin hak olduğunun delillerindendir. Aynı şekilde Ashab-ı Kehf olayı da kerametin delillerindendir. Çünkü Allah Azze ve Celle o kimseleri 309 sene orada uyutmuştu mağarada. 309 sene uyumak bir keramet idi. O insanların kerameti, Allah'ın onlara bir ikramı idi bu. Onlar evvelki peygambere tabi olmuşlardı. Zamanlarında bir peygamber var ise yahut da onlardan evvel gelmiş olan bir peygambere tevhid akidesine tabi olmuşlardı. Velilerin elinden gerçekleşen kerametler bir evvelki peygambere tabi olmalarının sonucudur. O peygambere tam bir teslimiyetle teslim oldukları zaman, tam bir imanla iman ettikleri zaman İşte o zaman Allah Azze ve Celle onların ellerinde kerametler gerçekleştirir. Allah'a ve peygamberine tam bir teslimiyetle teslim olmamış, itaat etmemiş olan kimselere Allah Azze ve Celle keramet nasip etmez. Belki bazı kimseler velayet makamında olmadıkları halde onların ellerinde meunet gerçekleşir. Velayet makamında olmadığı halde bazı kimselere Allah yardım eder. Ölüm tehlikesi geçirdikleri anda mesela Allah Azze ve Celle onları kurtarıverir. Ölüm tehlikesi gibi, ciddi bir hastalık gibi, ciddi bir musibet gibi bir tehlikeyle karşılaştıkları zaman Allah'ın yardımı gelir. Velayet makamında olmamalarına rağmen müminlere, hatta bazen kafire bile bu şekilde yardım gelir. Allah Azze ve Celle onu kurtarır. Buna keramet denilemez. Keramet sayılabilmesi için Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olacak, peygambere tam bir itaatle itaat edecek, tam bir takva ile takva sahibi olacak, hakikaten muttakinden olacak, gerçekten Allah'tan korkanlardan olacak. Sahabe-i kiramın dediği gibi takvayı şöyle tarif ediyorlardı. Hazreti Ömer bir defasında Ebu Zer'e sorar. Ya Ebu Zer, takva nedir dedi. Hazreti Ömer ondan daha ilim sahibiydi aslında. Ama Ebu Zer son derece takva bir insandı. Hatta o kadar takvaydı ki 3 günlükten fazla yiyecek bulundurmayı dahi caiz görmezdi. Elinde olanları fakirlere dağıtmayı gerekli görürdü. Fakirler varken toplumda 3 günlük yiyecekten daha çok yiyecek biriktirmeyi caiz görmezdi. O yüzden Hazreti Ömer bile ona danışıyordu takvayı. Ya Ebu Zer dedi bir gün, takva nedir bana söyler misin? Ebu Zer dedi ki, ya Emir el Müminin, hiç deve dikenlerinin olduğu bir yolda yalın ayak yürüdün mü? Deve dikenleri kocaman kocaman, o dikenlerin üzerinde yalın ayak yürüdün mü? Ayakkabısız bir şekilde yürüdün mü? Evet dedi Ömer, işte takva odur ya Emir el Müminin dedi. Nasıl yürüdün? Çok dikkatli yürüdün değil mi? Aman ayağıma batmasınlar diye çok dikkat ettin değil mi? İşte takva odur ya Emir el Müminin. Dinde böyle hassas olacaksın. Aman harama düşmeyeyim diye ödün kopacak. Sahabeden gelen rivayetlere göre biz bir harama düşmek korkusuyla 70 mübahı terk ederdik. Sahabe takvayı böyle anlatıyor. Acaba haram mı? Şüpheli ise şüpheden kaçınıyordu. Takva sahibi olanlar böyleydiler. Allah Resulü öyle buyurur. De'me yeribuk ile me'le yeribuk. Seni şüpheye düşüren şeyi bırak. Şüpheye düşürmeyenlere bak. Bazen bazı şeylerde şüphe olabilir. Allah Resulü buyurdu ki innel halale beyin vel harama beyin. Helal da belli, haram da belli. Ve ikisi arasında bazı şeyler var. Şüpheli şeyler var. Her kim bu şüpheli şeylerden kendisini koruyacak olursa, işte o dinini ve arzını korunmuş olur. Her kim ki o şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur. Yani şüpheli şeylere düşe düşe, bir gün gelir harama da düşer. Şüpheli şeyleri yapmaya alışan insan, bir gün gelir haramdan da çekinmez olur. Şüpheli şeylerden kaçınan adamın, mekruhlardan kaçınan adamın, harama düşmesi mümkün müdür? O şüpheli şeyler, o mekruhlar bizi haramlardan muhafaza etmek, öyle bir hassasiyet kazandırmak için mekruhtan kaçınan adam artık haramdan kaçınmaz mı? Tıpkı sünneti yapan, müstahapları yapan adam nasıl ki müstahapları yapan sünneti yapmaz mı? Sünneti yapan vacibi yapmaz mı? Vacibi yapan farzları yapmaz mı? Aynen öyle. Takvaya ulaşmak isteyen adam mekruhlardan kaçınacak, şüpheli şeylerden de kaçınacak. Bir tane şüpheli şeyden kaçınırken ya da bir harama düşmemek için 70 şüpheli şeyden kaçınacak. 70 mübahtan bile hatta kaçınacak. İşte böyle bir makamda ise o zaman başına gelen olaylar keramet olarak kabul edilebilir. Bunun gibi Kur'an'ın anlatmış olduğu bazı hadiseler var. Peygamber olmamalarına rağmen olağanüstü haller gösteren insanlar var. Ashab-ı Kehf olayı gibi, Hazreti Meryem'in önüne yiyeceklerin gelmesi gibi ve aynı zamanda Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasındaki o ilim sahibi insan gibi Hazreti Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtını istemişti. Kim dedi bana getirecek bir an evvel, en hızlı biçimde kim getirecek? İfritten, cinlerden birisi dedi ki ben dedi, sen yerinden kalkmadan sana getirmiş olurum. Yani öğlen olmadan sana getirmiş olurum. Hazreti Süleyman daha hızlı kim getirebilir dedi. İlim sahibi diyor Kur'an. İlim sahibi birisi dedi ki ben sen daha gözünü açıp kapamadan sana getiririm. Ve bir anda getiriverdi. Süleyman Aleyhisselam'ın önündeydi kocaman taht. O insan bir peygamber değildi. Peygamber olsaydı gösterdiği bu harikulade hadiseyi mucize olarak isimlendirecektik. Ama peygamber değildi o kimse. Dolayısıyla velayet makamında olan bir insan olabilir. Ve dolayısıyla bu bir keramet idi. Kerameti inkar Kur'an inkar olur. Ama her keramet denilen şey keramet olmayabilir. Nice yalancılar dolancılar var ki bir sürü yalan dolan kerametler uydururlar. Onlar havada uçsalar bile, şişleri bir tarafından soksa diğer tarafından çıkarsalar bile onların hayatlarına bakın. Hakikaten takva sahibi midirler, değil midirler? Onların hayatlarına bakın. Onların hayatlarında takva görülüyor mu? Yoksa öyle insanlar var ki makineli tüfeği karnına dayıyorlar ve bütün şarjörü boşaltıyorlar karınlarına. Mermiler bir tarafından giriyor, diğer tarafından çıkıyor ve adam ölmüyor. Bütün şarjörü 20 mermiyi boşalttığı halde adam ölmüyor ama bu insanların bazıları var ki namaz bile kılmıyor. Bunun ayrı bir ilmi var. İnsanın bilmediğimiz nice ilimler var. Böyle olağanüstü haller gösteren insanlar, bütün bunlar hepsi keramet demek değil. Havada uçsa bile bir insan onun hayatına bakın. Havada uçsa bile, denizin üzerinde yürüse bile hayatına bakın. Takvayı görmüyorsanız onun hayatında, istidraç da olabilir o, şeytani bir yardım da olabilir o, şeytan sizin gözünüzde öyle de gösteriyor olabilir. Veya gerçekten şeytan o kimseye yardım ediyor. Diğer insanların onun peşinden gitmesi için, belki insanlar ona inansınlar diye, nasıl ki Allah Azze ve Celle müsaade edecek Deccal'e, Deccal de böyle olağanüstü haller gösterecek. Aynı şekilde Allah bazı melunlara, bazı kimselere böyle olağanüstü haller de verebilir. İnsanlar imtihan etmek için. Kim hakiki velilerin izinden gidecek? Kim de sahtelerin izinden gidecek? Kim Allah'ın velilerin izinden gidecek? Kim şeytanın velilerin izinden gidecek? Kim harikuladelerin peşinden gidecek? Olayların, olağanüstü olayların peşinden gidecek? Kim de gerçekten Allah'ın ve Resullerin izinden gidecek? Kim gerçekten velayet makamına ermiş olanların izinden gidecek? Mucizeler de imtihandı. Keramet de bir imtihan. İstidraç da bir imtihan. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamete yakın Deccal çıkacak ortaya. Deccal'in Deccal olduğunu anlamanız için Allah Resulü bir takım alametlerini söylüyor. Deccal adamı öldürecek ve sonra tekrar diriltecek buyuruyor. Hazreti İsa da bu şekilde adamı öldürmüyordu ama ölmüş adamı, toz toprak olmuş adamı, kemik olmuş adamı diriltiyordu biiznillah. Öyle diyecek daha sonraki ayetlerde.
İsa aleyhisselam ve uhyil mehte biiznillah diyecek. Ben ölüleri diriltirim biiznillah. Kendi iznimle değil Allah'ın izniyle. Kendi kudretimle değil Allah'ın kudretiyle. Deccal da böyle yapacak. Öldürecek ve diriltecek. Hazreti İsa bir peygamber olarak bunu gösterir. Bir peygamber olarak Allah ona böyle bir mucize verirken Deccal da aynısını yapar. Ama o Deccal'dir. Öbürü ise İsa'dır. Arada dağlar kadar fark vardır. Deccal bazı rivayetlere göre bir mümin, erkek adam ona diyecek ki gel beni öldür. Sonra tekrar beni dirilt. O öyle yapacak. Öldürecek ve onu tekrar diriltecek. O mümin dirildiği zaman diyecek ki ona işte şimdi senin Deccal olduğunu anladım. Çünkü benim peygamberim Hazreti Muhammed bunu haber etmişti. Deccal adamı öldürür ve tekrar diriltir demişti. Ama yeniden öldür beni dediği zaman öldüremeyecek demişti. Benim peygamberim bana bu haberi vermişti zaten. Haydi beni bir kez daha öldür bakalım diyecek. O zaman Deccal onu öldüremeyecek. Ve Deccal olduğu ortaya çıkacak. Deccal de böyle bir harikulade hadise gösterecek insanlara. Demek ki harikulade olaylar gösterenlerin hepsi ne peygamberdirler ne de velayet makamına ermiş bir velidirler. Ela inne evliya Allah la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Dikkat edin. Allah'ın dostları işte onlar, onlara korku yok ve onlar üzülmeyecekler. Onlar Allah'tan korkmuş, takva sahibi olmuş kimselerdirler. Kur'an Allah'ın dostlarının olduğundan bahseder. Allah'ın bazı kimseleri dost edindiğinden, Allah'ın bazı kimseleri sevdiğinden ve bazı kimselerin de Allah'ı sevdiğinden bahseder. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler buyurur Kur'an. Öyle kimseler var. Onlar Rablerinden razıdırlar. Onlar Allah'tan razı olmuşlar. Allah da onlardan razı olmuştur. Böyle kimseler var. Allah'ın dostları. Onlara korku yok, onlar üzülmeyecekler. Keramet ile mucize arasında fark var. Mucizeyi gösteren peygamberdir. Kerameti gösteren ise o peygambere tabi olmuş. O peygamberin izinden giden takva sahibi bir kuldur. Keramet ile istidraç arasında fark var. Kerameti Allah'ın dostları gösterirken istidracı şeytanın dostları gösterirler. Onun farkını anlamak için onların hayatlarına bakacaksınız. Bu şekilde Hazreti Meryem önüne yiyecekler geliyor ve keramet gösteriyor ve onu gören Hazreti Zekeriya aleyhisselam da dua ediyordu. Dayanamıyordu artık. Hunalike da'a Zekeriya Rabbe. İşte tam o anda orada dayanamadı Hazreti Zekeriya. O zamana kadar çocuğu yoktu, dayanmıştı belki. Büyükler hemen dua etmezler. Her şeyi Allah'tan bizim gibi arda arda istemezler. Hasta olsalar bile Eyüp aleyhisselam gibi hemen Allah'tan şifa istemezler. Dayanırlar, dayanırlar, dayanırlar sonuna kadar. Dayanabilecekleri son ana kadar dayanırlar. Hemen ellerini kaldırıp da şifa istemezler. Hazreti Zekeriya da o şekilde yaşlanmış ama dua etmemişti belki bu konuda. Bu konuda dua ettiğine dair elimizde bir delil mevcut değil. Demek ki dua etmemiş. Ve Allah'tan bir evlat istememişti o güne kadar. Fakat Hazreti Meryem'i gördüğü zaman dayanamadı. Üzerine gökten yiyecekler geldiğini gördüğünde dayanamadı Hazreti Zekeriya aleyhisselam. Ve işte orada dua etti diyor Kur'an. Hunalik. Orada dua etti. O anda ta ciğerinden dua etti yani. Hazreti Meryem'i görüp de ciğerden dua etmemek mümkün mü? Tam o anda dua edince, tam ciğerden yapılınca dua, ta kalbin derinliklerinde yapılınca dua kabul edildi. Hazreti Meryem'in misali var bu ümmetin içerisinde. Hazreti Meryem gibiler, onun kadar büyük olmasalar da, bu ümmetin içerisinden Fatımalar da çıktı. Hazreti Fatıma Efendimizin Meryem'i, Hazreti Fatıma Efendimizin biricik kızı, Hazreti Fatıma Efendimiz'den sonra ölen tek çocuğu,
Bütün çocuklar Efendimiz'den evvel vefat ettiler. Allah Azze ve Celle bütün çocuklarının acısını gösterdi ona. Evlat acısı gibi zor bir acıyı gösterdi ona. Hem de bir tane, iki tane, üç tane değil. Bütün çocukları kendinden evvel öldüler. Bir tek Fatıma kaldı geride. Fatıma da peygamberden 6 ay sonra vefat edecektir. İşte o Fatıma'ya bir gün geldi peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aç kalmıştı, günlerce bir şey yememişti Resulullah. Allah'ın Resulü'ydü ama günlerce bir şey yememişti. Önüne ganimetler yığılıyordu, savaşlardan toplanan ganimetler. O kendisine gelen ganimetleri, kendi hakkını da insanlara dağıtıyordu. Evinde bir şey yoktu Allah'ın Resulü'nün. Kendi evinde hanımlarına sormuştu, bir şey yok dediler. Kızının evine gitti, Resulullah yiyecek arıyordu. Kızının evine gitti, o da dedi ki vallahi ey babacığım evimizde hiçbir şey yok. Onun evinden de gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra az sonra Fatıma'nın komşusundan biraz yemek geldi. Bir tabağın içerisinde biraz ekmek, bir parça da et koymuşlardı. Fatıma için göndermişlerdi komşuları. Hazreti Fatıma dayanamadı. Dedi ki vallahi benden de çocuklarımdan da üstündür Resulullah. Hemen Resulullah haber etti çocuklarıyla. Hasan veya Hüseyin'i gönderdi ona. Efendimiz geldi. Hazreti Fatıma tabağı açtığı zaman donup kaldı. Şok olmuştu adeta. Çünkü az olan yiyecek çoğalmıştı. Bir sürü ekmek olmuş, bir sürü et olmuştu tabağın içerisinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü zaman sevindi. Ve kızım dedi sana nereden bu? Enne leki haze diyen Zekeriya gibi. Sana nereden bu? O dedi ki huve min indillah. Fatıma da Meryem'in dediğini demişti. Huve min indillah dedi. Allah katından ey babacığım. İnna Allah yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisab. Allah istediği kimse istediği gibi rızıklandırır hesapsızca. Allah Azze ve Celle hesapsız bir şekilde rızıklandırır. Bol bir şekilde rızıklandırır. Efendimiz kızının bu cevabını duyduğu zaman, kızının Hazreti Meryem gibi konuştuğunu duyduğunda çok sevmiş, Allah'a hamd etmişti. Kızım dedi sen de benim Meryem'im gibi, sen de bu ümmetin Meryem'isin. Hazreti Meryem gibi konuşuyordu kızı. Huve min indillah diyordu. Benim kerametim demiyordu. Gösteri yapmıyor, kendini övmüyordu. Allah katından babacığım diyordu. Keramet gösteren insanlar daima bunu Allah'tan bilirler. Kendilerini ön plana çıkarmazlar ve her zaman keramet gösterisinde de bulunamazlar. Peygamberler Allah Azze ve Celle'den izin aldıktan sonra istedikleri anda istedikleri şekilde kerameti mucizeyi gerçekleştirirler. Ama Allah'ın dostları velayet makamına erişmiş velileri ise onlar istedikleri zaman keramet gerçekleştiremezler. Onlar hatta çoğu zaman farkında bile olmazlar. Onlar kendi velayetlerinin farkında bile değildirler genellikle. Bir velinin kendisinin velayet makamında olduğunu bilmemesi mümkündür. Bir veli velidir ama kendisinin veli olduğunu farkında bile olmayabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyordu. Allah'ın dostları hakkında onlar bakıldıkları zaman Allah hatırlanan kimselerdir diyordu. Sana bakıldığı zaman Allah hatırlanıyor mu? Sana bakıldığı zaman Allah hatırlansın. Çevrende böyle tanınmalısın. Ama nice insanlar var ki yüzleri parlaktır ama onlarda keramet yoktur. Yüzleri parlaktır ama esasında onlar velayet makamında değildir. Yüzleri parlaktır ama esasında onlarda nur yoktur. Nur ile bakımlı olmayı karıştırmayın birbirine. Nur sahibi olmak ile bakımlı olmayı karıştırmayın birbirine. Nur sahibi olmakla her gün kıran tuvalet olmayı karıştırmayın birbirine. Nice insanlar var ki kerametten fersah fersah uzaktır. Ama siz onların yüzünü bembeyaz görürsünüz. Çünkü onlar güneş görmeyen adamlardır. Nuru görecek göz lazım. Nuru görecek nurlu gözler lazım. Nice esmer insanlar var ki nurludurlar. Ama onların yüzlerinden nur görünmez. Onların yüzlerinden nuru görecek göz yoktur insanlarda. Ama her gün tıraş olan insanlar var ki, her gün kebap yiyen adamlar var ki, çok bakımlı, her gün banyo yapan insanlar var ki, onlar yüzlerinde nur var zannedilir. Nuru, Allah'ın nur vermediğine nur yoktur. Onlar yalnızca tenleri beyaz insanlardır. Onlar sadece bakımlı insanlardır. Onlar göbekli insanlardır. Allah'ın dostları, onların yüzlerinde nur vardır ama o nuru görecek nurlu gözler lazımdır. Size bakıldığı zaman Allah hatırlansın. Size bakıldığı zaman çevrenizdeki insanlar sizinle muhatap olduklarında, sizi gördüklerinde Allah'ı hatırlasınlar. Sizi gördükleri zaman çeki senedi hatırlamasınlar. Sizi gördükleri zaman başka şeyleri hatırlamasınlar. Sizi gördükleri zaman bana borcunu ödememişti filan zamanda demesinler. Sizi gördükleri zaman geçmişte yaptığınız hataları hatırlamasınlar. Sizi gördükleri zaman onların çekini senedini ödememiştiniz. Onları hatırlamasınlar. Sizi gördükleri zaman filan zamanda yalan söylemiştiniz. Onu hatırlamasınlar. Sizi gördükleri zaman ne kadar yemek yiyen bir insan olduğunuzu hatırlamasınlar. Sizi gördükleri zaman ne kadar dünya hırsıyla dopdolu olduğunuzu hatırlamasınlar. Sizi gördükleri zaman Mercedes'leri hatırlamasınlar. Sizi gördükleri zaman lüks evlerinizi, lüks koltuklarınızı, iş yerlerinizi hatırlamasınlar. Sizi gördüklerinde yaptığınız fedakarlıkları hatırlasınlar. Sizi gördüklerinde sizi secdede ki halinizi hatırlasınlar. Sizi gördükleri zaman rükudaki halinizi hatırlasınlar. Sizi gördükleri zaman Kur'an okuduğunuzu hatırlasınlar. İşte onlar Allah'ın nur verdiği kimselerdir. Allah'ın nur verdiği kimsenin nuru var. Allah'ın nur vermediği kimsenin de nuru yoktur. Allah Resulü'nün kızına Allah Azze ve Celle böyle bir keramet nasip etmişti. O yemeğin çoğalması Allah Resulü'nün mucizesi miydi? Fatıma'nın kerameti miydi? Her neyse belki ikisi birden. Hazreti Fatıma'nın eline gerçekleşti olay. Fatıma'nın kerameti olarak görmek daha doğru. Ama Fatıma'nın kerameti sonuçta Hazreti Muhammed'in de kerameti. Çünkü o Hazreti Muhammed'e tabi olduğundan dolayı o keramet ona verilmişti. Veliler peygamberlere tabi oldukları için onlara keramet nasip edilir. Ve bir veli bir keramet gösterdiği zaman daima keramet gösterecek demek değil. İstediği zaman istediği kerameti gösterebilir demek değil. Bir veli bir anda mesela kalbinizden geçen şeyi Allah kendine ihtar etmiş de belki hatta bazen farkında bile olmadan sizin kalbinizden geçen şeyi size söylenmiş olabilir. Sen böyle düşünüyorsun demiş olabilir, dememiş de olabilir. Sizin kafanızda bir soru vardır mesela. Siz o soruyu sormadan size cevap vermiş olabilir. Siz söylemeden kalbinizdekini size kalbinizdeki şeyden haber verir ve size cevap da vermiş olabilir. Elinde olmadan elindeki yiyecekler çoğalmış olabilir. Yemeği çoğalmış olabilir. İçtiği su bitmemiş olabilir. Böyle kerametler elinde olmadan gerçekleşmiş olabilir. Fakat bu her zaman bunları gösterebilir demek değil. Onun için benim şeyhim her tarafı görür, her tarafı bilir diyenler bilsinler ki şeyhlerin Allah'a ortak koşmuşlardır. Bu bir şirktir. Her tarafı gören, her tarafı işiten, her sesi işiten sadece Allah'tır. Her şeye kudreti yeten sadece Allah'tır. Benim şeyhim isterse deprem meydana getirir diyen şeyhini Allah'a ortak koşmuştur. Benim şeyhim herkesin kalbindekini bilir diyen şeyhini Allah'a ortak koşmuştur. Herkesin kalbini bilen Allah'tır. Allah Azze ve Celle bir şeyhe, bir veliye belki bir anda bir insanın kalbinde geçeni hissettirebilir, ona ilham edebilir. Fakat bu daima şeyhin buna kudreti olduğunu göstermez. Allah ona bir anlık vermiştir. Ve o şeyh bir daha bilmek istese bilemez. Yemeğin çoğalmasını bir daha istese gerçekleştiremez. Kendi eliyle, kendi kudretiyle çünkü gerçekleştirmiyor. Ve şeyhler Hakiki şeyhler zaten böyle gösteri de yapmazlar. Hazreti Peygamber'in ümmetinden de niceleri kerametler gösterdiler. Ebu Bekirlerin kerametleri, Ömerlerin kerametleri, Osmanların, Alilerin, Mus'abların kerametleri. Allah Azze ve Celle önceki peygamberlerin ümmetlerine keramet nasip ettiği gibi bu ümmetin de, bu ümmetin içinden de büyüklere kerametler elbette ki nasip etti. Onları bütün zamanlara dağıttı. Her dönemde böyle velileri Allah yarattı. Onlar Allah'ın temsilcileri oldular. Onlar yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin kudretini gösteren temsilciler oldular. Onlar takvanın timsali oldular. Onlar insanlara olağanüstü şeylerin Allah için mümkün olduğunu gösterdiler. Onlar Allah'ın kudretinin delilleri oldular. Daima bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda Allah böyle insanlar yarattı. Çünkü bütün zamanlardaki insanların, bütün mekanlardaki insanların buna ihtiyacı vardı. O yüzden Allah bütün velileri aynı zamanda ve aynı mekanda yaratmadı. Onları zamanlara ve mekanlara dağıttı. Meryemleri zamanlara ve mekanlara dağıttı. Ebu Bekirleri zamanlara ve mekanlara dağıttı. İşte o kerameti görünce Hazreti Zekeriya, "Hunalike da'a Zekeriya Rabbem." O zaman Rabbine dua etmişti. İşte tam o anda kalbinin derinliklerinden bir sesle dua ediyordu. "Ya Rabbi," dedi, "Rabbi hebli min ledunke zurriyeten tayyibe, inneke semi'u dua." Ya Rabbi, bana kendi katından, senin katından Allah'ım bir temiz bir zürriyet ver. Çünkü normalde zaten benim zürriyetim yok. Benim karım kısır, ben yaşlıyım. Dolayısıyla benim çocuğumun olması mümkün değil artık. Fakat sen kendi katından ver Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. Nasıl ki Hazreti Meryem'in önüne de gökten yiyeceklerin gelmesi mümkün değil. Normal şartlarda o mümkün değil. Ama sen ona indirdin Allah'ım. Şimdi normalin dışına bir kez daha çık Allah'ım. Normalin dışına sen çıkabilirsin. Kayıtlar, koyduğun kanunlar seni kayıtlamaz Allah'ım. Sen onlara bağlı kalmak zorunda değilsin Allah'ım. Sen istersen kısırdan da çocuk yaratırsın Allah'ım. O yüzden milledunke diyordu. Kendi katından bana bir çocuk ver. Hatta çocuk da demiyordu, zürriyet ver diyordu. Zürriyet ver. Hazreti Yahya verilecek kendisine. Yahya aleyhisselam daha sonra söyleyeceğimiz gibi şehit edilecek. Ama Hazreti Zekeriya bir zürriyet istiyordu. Belki de Yahya aleyhisselam evlendi. Ondan sonra çocukları oldu. Belki de o çocuklar onun zürriyetini devam ettirdi. Belki de onu kastediyordu Zekeriya aleyhisselam. Bana öyle bir çocuk ver ki onun nesli devam etsin. Benim neslim devam etmiş olsun ondan bu şekilde. Hazreti Yahya'nın evlendiğine dair elimizde bir delil mevcut değil. Yahya aleyhisselam hakkında Kur'an hasur ifadesini kullanacak. O seyyiddir, hasurdur. Efendidir ve kadınlara düşkünlüğü yoktur. Şehveti olsa bile şehveti adeta kesilmiş gibidir. Tebettül makamına erişmiş olan bir insandır o. Hazreti Yahya kadın arzu etmezdi. Tıpkı Meryem gibi. Meryem de erkek arzu etmezdi. O yüzden Betül dendi kendisine. Erkeğe arzusu olmayan kadın demekti. Hazreti Zekeriya öyle dua etmişti. Meryem'i görünce Meryem gibi temiz bir zürriyet istemişti. Meryem'in erkeğe rağbeti olmadığı gibi Hazreti Zekeriya'ya verilen Yahya'nın da kadına rağbeti yoktu. Hasur idi. Evet, erkekliği vardı. Evet, bir kusuru yoktu. Ayıbı yoktu. İktidarsız bir insan değildi. Fakat o hasur idi. Nefsini zapturat altına almıştı. Allah Azze ve Celle onda kadınlara karşı bir arzu bırakmamıştı. Hasur olacaktı ona verilecek olan çocuk. Hunalike da'a Zekeriya Rabbe. İşte o anda Rabbine dua etmişti. Rabbim dedi bana temiz bir zürriyet ver kendi katından. Sen duaları işitensin Allah'ım. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ O mihrapta namaz kılarken yani Zekeriya
melekler ona nida ettiler. Hazreti Zekeriya aleyhisselam mihrapta namaz kılarken melekler kendisine nida ettiler. Ennallâhe yübeşşiruke bi Yahya. Allah seni Yahya ile müjdeliyor ey Zekeriya. Öyle bir Yahya ki musaddikan bi kelimeti minallah. Allah'tan bir kelime olan İsa'yı tasdik edici olan bir peygamber olacak. Allah'tan, Allah'ın kelimesi olan Hazreti İsa'yı tasdik edecek Yahya aleyhisselam geldiği zaman dünyaya. Musaddikan bi kelimetin minallah ve seyyiden ve hasura, hem de efendi olacak, hem de aynı zamanda hasur olacak, hem de aynı zamanda ve nebiyyen mines salihin, salihlerden de bir peygamber olacak. Allah senin duanı işitti ey Zekeriya. Melekler kendisine söylüyorlardı. Fenâdetul melâike. Melekler kendisine nida ettiler. Bu müjdeyi melekler kendisine ulaştırdılar. Ey Zekeriya. Allah senin o duanı işitti ey Zekeriya. Sen gizli gizli dua etmiştin. Nidâen hafiyye. Sen gizli gizli Allah'a yalvarmıştın ey Zekeriya. Şimdi Allah senin duanı kabul etti. Sen demiştin inneke semiyol dua. Sen duaları işitensin demiştin. İşte senin duanı işitti Allah kabul etti. Ve sana Allah müjde veriyor ey Zekeriya. Ennallâhe yübeşşiruke bi Yahya. Allah seni Yahya ile müjdeliyor. Yahya hayat sahibi olan demek. Ondan evvel Yahya diye bir isim mevcut değildi dünyada. Allah Azze ve Celle ona Yahya ismini verdi. Geçmişte böyle bir isim yoktu. Çünkü kısır bir kadından doğacaktı. Yaşlanmış olan bir kadından, yaşlı bir babadan doğacaktı. Çocuğu olmaması mümkün, çocuğu olması mümkün olmayan insanlardan doğacaktı. Hayat sahibi olacaktı. O yüzden Yahya denilecekti kendisine. Daha evvel böyle bir isimle isimlendirilmemişti insanlar. Yübeşşiruke bi Yahya. Allah seni Yahya ile müjdeliyor. O Yahya nasıl olacak biliyor musun ey Zekeriya? Musaddikan bi kelimeti minallah. Allah'ın kelimesi olacak olan İsa'yı tasdik edecek. Hazreti Zekeriya'nın karısı, Hazreti Yahya'nın annesi Meryem'e öyle söylüyordu. Meryem o zaman genç bir kız olmuştu artık. Çocuk da sayılabilirdi bir taraftan. Belki yaşı 14-15'ti, tam olarak bilinmiyor. Belki 16-17'ydi. Tam olarak bilinmiyor. Hazreti Meryem'e İsa'nın verildiği yaş neydi? O zaman kaç yaşındaydı tam olarak bilmiyoruz ama. Küçük olduğunu biliyoruz aşağı yukarı. Yaşlanmamıştı. Genç bir kız olmuştu henüz. Yeniydi, daha tazeydi. İşte o zaman Hazreti Zekeriya'ya da çocuk verilecekti Yahya. O zamana kadar Hazreti Zekeriya sabretmişti ama artık sabredemiyor. Allah'tan bir çocuk istiyordu. Ve Hazreti Meryem'in karnında İsa aleyhisselam yaratıldığı zaman Hazreti Zekeriya'nın karısının karnında da Hazreti Yahya yaratılmıştı. Hazreti Yahya bir rivayete göre 3 ay daha, 6 ay daha büyüktü. Bir rivayette 3 sene daha büyüktü İsa'dan. Hazreti Yahya'nın Hazreti İsa'dan 6 ay daha büyük olduğuna dair rivayetler daha kuvvetli. Çünkü Hazreti Yahya'nın annesi Meryem'e şöyle söylüyordu. Ey Meryem, ey Meryem, Meryem onun yeğeni oluyordu aynı zamanda. Hazreti Zekeriya'nın karısı Meryem'in teyzesiydi yani. Teyzesi ona öyle demişti Meryem'e. Ey Meryem, benim karnımdaki o mucize çocuk senin karnındakine secde ettiğini hissediyorum. Senin karnındakine saygı gösterdiğini hissediyorum. Seni ne zaman görsem karnımdaki çocuk kıpırdıyor ve sanki eğiliyor gibi hissediyorum. Allah öyle hissetmesini sağlıyordu. Evet, gerçekten musaddikan bir kelimeti minallah olacaktı. Gerçekten Yahya aleyhisselam Hazreti İsa'yı tasdik edecekti.
ve Hazreti İsa'nın veled-i zina olmadığını söyleyecekti. Hazreti İsa'nın mucizevi olarak doğduğunu, Hazreti Meryem'in tertemiz olduğunu onlara gösterecek, onlara ilan edecekti. Hazreti Yahya aleyhisselam şehit edilecekti daha sonra. Şehit edilmeden evvel Hazreti İsa'ya yardımcı olacaktı. Hazreti İsa ile beraber faaliyet yapacaktı. Hazreti İsa'nın temizliğini, Meryem'in temizliğini söyleyecekti. Fakat Efendimiz'in haber ettiği gibi o harika çocuk Hazreti Yahya aleyhisselam, mucizevi doğumla doğmuş olan o çocuk daha sonra zalim insanlar tarafından, zamanın kralı Herodes tarafından öldürülecektir. Markos ve Matta İncillerinde bu olay anlatılır. Kur'an'da Hazreti Yahya'nın öldürülmesi tafsilatı mevcut değil. Markos ve Matta İncillerinde bu olay tafsilatlı bir şekilde anlatılır. Herodes zamanın kralı Yahya aleyhisselamı sevmiyordu. Çünkü Herodes kendisinin kardeşinin karısıyla evlenmek istiyordu. Yengesiyle evlenmek istiyordu kardeşinin ölümünden sonra. Yahya aleyhisselam ise bunun ona caiz olmadığını söylüyordu. Belki Yahya aleyhisselama verilen şeriatta bu caiz değildi. Bizde bir insan kendi erkek kardeşinin karısıyla erkek kardeşi öldükten sonra neden evlenmesin? Bizde bu caizdi. Fakat Yahya aleyhisselam Markos ve Matta İncillerine göre onun caiz olmadığını söylüyordu Herodes'e. Herodes ise onun evlenmek istiyordu. Kadın da kral olduğu için onun evlenmek istiyordu. Bir gün o kadının kızı o kralın doğum gününde dans etti onun önünde. Çok güzel süslenmişti. Ve kadının kızı çok güzel dans etti onun önünde. O zaman Herodes kızın dansına hayran kaldı. Ve kıza öyle vaatlerde bulundu ki istediğini isteyebilirsin benden dedi. Ne istersen iste sana vereceğim dedi. Bütün ülkemin yarasını istesem bile sana vereceğim. O kızın annesi ise kızı bir kenara çekti ve ona dedi ki Yahya'nın başını iste ondan. Memleket isteme ondan. Ta ki benimle evlensin. Çünkü Yahya'nın bir peygamber olduğunu az çok biliyordu Herodes. Onun sohbetlerine katılıyordu bazen. Onun konuşmalarının harikalarını görüyordu Herodes. O yüzden Yahya'yı öldürmeye korkuyordu. Yahya'nın sözlerine etkileniyordu. Ve Yahya aleyhisselam bununla evlenemezsin dediği zaman korkuyor ve evlenemiyordu. Ama bir taraftan evlenmek de istiyordu. Yahya aleyhisselamı öldürmek istemedi önce. Fakat kız ısrar etti. Annesinin teşviki üzerine. Annesi illa da kızına bunu iste diye ısrar ediyordu. Yahya'nın başını iste. Yahya'yı hapse attırmıştı zaten Herodes. Ve insanların önünde söz verdiği için Yahya'nın başını getirin demek zorunda kaldı. Ve askerler gidip Yahya'nın başını kestiler hapishanede. Ve ona tepsi içerisinde getirdiler. Ve Hazreti İsa aleyhisselam peygamber olarak çıktığında, ölüleri dirilttiğinde, işte o zaman bazı kimseler Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesinden ötürü onu Hazreti Yahya'nın ruhu zannettiler. Hazreti İlyas'ın ruhu zannetti bazıları. Ve sonra bazıları Allah dediler. Allah'ın oğlu dediler. Saptılar. Halbuki Hazreti Yahya aleyhisselam'ın ruhu değil. O ayrı bir peygamberdi. İlyas değil, ayrı bir peygamberdi. Allah'ın kelimesiydi, Allah değildi. Allah'ın kelimesi mevzu üzerinde daha sonra duracağız. Allah'ın kelimesinden maksat ne? Kur'an-ı Kerim neden Allah'ın kelimesi diyor? Hristiyanlar ne anlıyorlar? Ne anlamak istiyorlar? O mesele üzerinde surenin başında da durmuştum. Ama oraya tekrar geldiğimiz zaman o mesele üzerinde biraz daha duracağım. Hazreti Yahya aleyhisselamın dünyanın haysiyetsizliğinden onun başının kesildiğini haber veriyor Resulullah. Dünya ne kadar haysiyetsiz bir yer diyor. Hazreti Yahya gibi bir insanı koyun gibi kestiler. Bir kadının yüzünden öldürüldü diyor Resulullah. Markos ve Matta İncillerinde olay tafsilatlı bir şekilde anlatılıyor. O kadını memnun edebilmek için, o dans eden kızı memnun edebilmek için, onun annesini memnun etmek için bir peygamberin başını kestirmişti kral. Allah onun belasını verdi ve verecek. Bir kadın için bir peygamberin başı kesilir mi? Hazreti Yahya aleyhisselam bu şekilde şehit olacak ama Babası da daha sonra şehit edilecek Hazreti Zekeriya aleyhisselam. Hazreti Hanne karnındakini adadığı zaman neler neler olacaktı bunları bilemiyordu. Meryem olacak o. O Meryem'i görünce Zekeriya dua etmek zorunda kalacak. Dayanamayacak, Allah'tan çocuk isteyecek. Ve ona Yahya verilecek. Sonra Yahya koyun gibi kesilecek. Hazreti Zekeriya da kesilecek. Ve sonra İsa aleyhisselamın başına gelmedi kalmayacak. Çarmıha gerilmek istenilecek. Allah azze ve celle onu kurtaracak. Hanne bütün bunları bilmiyordu. Siz bir adakta bulunursunuz. Ama Allah azze ve celle o adaktan sonra neler, hangi hadiseleri geliştirir bilemezsiniz. Ama Allah geliştirir. Siz adayın. Adayın ki Allah azze ve celle bu ümmeti kurtaracak olan öncü kadrolar yetiştirsin. Adanmış olanlardan böyle kadrolar çıkacak. Allah azze ve celle neden Hanne'yi anlatıyor? Neden seçilmiş diyor? Neden seçilmiş kadın? Ve o İmran'ın karısı diyor. Seçilmiş aile. İmran da seçilmiş, karısı Hanne de seçilmiş. Meryem de seçilmiş. Hangi insanlar seçiliyor? Fedakar insanlar seçiliyor. Çocuğunu adayabilecek insanlar seçiliyor. En kıymetli varlığını adayabilenler seçiliyor. Sen de en kıymetli şeylerini adayabiliyorsan, hakikaten adayabileceksen sen de seçilmişsin demektir. Kendi makamına göre, kendi mertebenden, Hazreti Hanne gibi değil, Hazreti Meryem gibi değil, Hazreti Muhammed gibi değil, Ebu Bekir Ömer gibi değil, ama sen de kendi çapında seçilmişsin demektir. Eğer hakikaten her şeyini feda edebileceksen sen de seçilenlerdensin demektir. Çünkü onlar seçilmiş kimselerdi. Seçilmiş kimseler böyle kimselerdi. Allah'tan gelecek olan İsa'yı, Allah'ın kelimesi olacak olan İsa'yı musaddık olarak, tasdik edici olarak gönderilecek Yahya aleyhisselam. Ve aynı zamanda seyyid olarak gönderilecek, efendi olarak gönderilecek, halim olarak gönderilecek, kralın karşısında bir aslan gibi kükreyecek ama fakir fukara insanlara halim ve yumuşak bir insan olacak, efendi olacak, takva sahibi olacak, ilimde efendi, ibadette efendi olacak, seyyid olacak ve aynı zamanda hasur olacak. Kadınlara karşı rağbet duymayacak. Bazı kimseler Hazreti Yahya'nın erkeklik kudretinin olmadığını zannettiler. Halbuki bu bir peygamber için kusurdur ve eksikliktir. O yüzden birçok alimin de ifade ettiği gibi peygamberlerde böyle kusur olmaz. Onlar tam yaratılırlar. Onlar mükemmel yaratılırlar. Hiç kimse onlara bir şekilde bir laf söyleyemesin, alay edemesin diye. Onlar tam yaratılırlar. Dolayısıyla Yahya aleyhisselamın hali öyle değildi. İktidarsız bir erkek değil. O erkekliğinin tam kudretindeydi. Hatta diyebiliriz ki peygamberler diğer erkeklerden daha fazla erkektirler. Diğer erkeklere nispetle onların erkeklik kudreti çok daha güçlüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir rivayete göre bir gecede bütün hanımlarını ziyaret ettiği ifade edilmiştir. Yani bütün hanımlarla birlikte olduğu ifade edilmiştir. Peygamberler normal insanlardan daha kudretlidirler. Yahya aleyhisselamın hali iktidarsız bir erkek hali değil. Yahya aleyhisselam tam bir erkek. Hatta normal erkeklerden de güçlü bir erkek. Fakat o takvanın zirvesinde bir erkek. O sadece Rabbine kendini adamış bir erkek. Ve ila rabbike fergab diyor Kur'an. Yahya aleyhisselam da işte yalnız Rabbine rağbet etmiş. Başka bir şey düşünmemiş bir erkek. Zaten takva da odur. Gücü yettiği halde, erkeklik gücü tam olduğu halde, kadınlara karşı arzu duymamak, işte takva o, elinde olduğu halde, o imkanları terk edebilmek, işte takva o. Fakir bir insan, fakir bir hayat yaşıyorsa bu takva değil. Zengin olduktan sonra fakirler gibi yaşayan takvadır ve zahittir. Fakir zaten fakir. Zaten zengince yaşayamıyor ki, istese de yaşayamaz ki. O takva değil. Zengin olduğu halde fakirce yaşamak takvadır. İşte aynı şekilde erkeklik gücü olduğu halde o gücünden ziyade, o şehvetini tatminle uğraşmaktan ziyade, Allah'a hizmet etmekle uğraşan adam, işte o hakiki takva, hakiki muttaki, hakiki hasur işte odur. Hasur olacak, Allah'tan başka şeylerle alakasını kesecek, kendini Allah'a adayacak. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْدِيلًا Kendini kesmek suretiyle dünya işlerinden kesilmiş ol ey Resulüm. Dünya işlerinden kendini kesmekle, tehlike dünya olmakla, dünyayı terk eden bir adam olmakla ruhban olmak kastedilmiyor burada. Allah Resulü tehlike dünya idi. Dünyayı terk etmişti ama onun dünyayı terk etmesi ruhban olması manasına değildi. O evleniyordu. O yemek de yiyordu. O geceleri bazen uyuyor, bazen namaz kılıyordu. Bazen oruç tutuyor, bazen tutmuyordu. O dünyayı tamamen terk etmemişti. O esasında dünyayı kalbinden atmıştı. O yemek yiyordu ama kalbinde yemek sevgisi mevcut değildi. O kadınlarla birlikte oluyordu, evleniyordu. Ümmetine örnek olmak için ama hiçbir zaman kadın sevgisi kalbini kaplamamıştı. O uyuyordu ama hiçbir zaman uyku sevgisi kalbinde yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haşa hiçbir zaman şehvet perest olmamıştı. Bana dünyanızdan iki şey sevdirildi buyurur. Kadın ve güzel koku, salihe kadın, kanitetten olan kadın, gönülden boyun eğen kadın, Rabbine gönülden boyun eğmiş olan kadın, kocasına gönülden boyun eğmiş olan kadın, takva sahibi olan kadın, bana dünyanızdan kadın sevdirildi. Saliha kadın, yumuşak kadın, halim selim kadın, itaatkar kadın, uzun uzun secdeler yapan kadın, bir de güzel koku sevdirildi buyurur. Namaza gelince, namaz benim gözümün nuru kılındı buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman şehvetperestliğinden dolayı çok evlenmemişti. Ümmetine bazı şeylere örnek olmak zorundaydı. Bazı şeyleri göstermek zorundaydı. Dul kalmış kadınlarla evlenmeyi öğretecekti. Hediyeyi kabul etmeyi öğretecekti. Her bir hanımıyla evlenirken bir sebebi olmuştu. Allah Azze ve Celle onun bu şekilde birden çok evlenmesini takdir etmişti. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir şey yapıyor değildi. Şehvet perestliğinden evlenmiş olsaydı kızlarla evlenirdi. En güzellerle evlenirdi. Onun evlendiklerinin içinden bir tanesi hariç, Ayşe annemiz hariç hepsi dul kadınlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Yahya aleyhisselam gibi hasur idi. O da hasur idi. Onun hasur olması kadınlarla evlenmesine engel değildi. Efendimiz takvanın zirvesindeydi. Hazreti İsa aleyhisselam da evlenmemişti. İsa aleyhisselam evlenmek istemiş, daha doğrusu kadınlara karşı bir arzu duymuş fakat o arzusunu yenmişti. Yahya aleyhisselam ise hiçbir arzu duymamıştı. Hazreti Muhammed'e gelince o arzu duymuş, arzusunu tatmin de etmiş fakat hiçbir zaman o arzusu kalbinde yer etmemiş. Hiçbir zaman hanımlarıyla olan meşguliyeti, hanımlarına olan sevgisi hiçbir zaman onu Allah'tan koparmamış. Hiçbir zaman tebettül makamından aşağıya düşmemiş. Her zaman daima Allah Azze ve Celle'yi en üstün tutmuş. Hanımları olsa da, çocukları olsa da hiçbir şey onu Allah'tan koparamamış. Bütün bu engeller olsa da o engellerin hepsini aşabilmiş. Önünde böyle engeller olduğu halde, hanım gibi çocuk gibi böyle engeller olduğu halde kendisini Allah'tan koparacak olan, böyle sebepler olduğu halde bütün bu sebeplere rağmen Allah'tan korkmamış olmak mı üstündür? Yoksa öyle sebepler olmadığı için Allah'tan korkmamış olmak mı üstündür? Elbette ki öyle sebepler olduğu halde yine de Allah'tan korkmamış, yine de sadece Allah'ı, kalbinde sadece Allah'ı yerleştirmiş olanlar elbette ki sadece onlar üstündürler. Sadece en üstün olanlar onlardırlar. Çünkü onlar meşgul eden şeyleri ezip geçmişler, tepelemiş geçmişler. Hanımları olmuş ama hanımlar hiçbir zaman kalplerinde yer etmemiş. Çocukları olmuş ama hiçbir zaman çocuk sevgisi onları Allah yolunda faaliyet yapmaktan geri bırakamamış, elinden tutamamış, onun ayağını tutamamış, onun cesaretini azaltamamış, onu cimrileştirememiş. Çoluk çocuğunu düşünmek, onu cimri yapamamış, onu korkak yapamamış. Hazreti Muhammed bu manada zirvedeydi. Hasur idi. Çocuğu olduğu halde, hanımları olduğu halde hasur idi. En yüksek makam işte buydu. Evli olduğu halde hasur olanlar, evlenmediği halde hasur olanlardan daha üstündürler. Çünkü evlilik imtihanını o zaman başarıyla geçmiş demektirler. Melekler kendisine bu şekilde müjdeler veriyorlardı. Bir tek müjde vermiyorlardı yani ona. Ey Zekeriya, sana Allah Azze ve Celle öyle bir müjde veriyor ki hem temiz bir çocuk veriyor, hem o çocuk hasur olacak, şehvet perest olmayacak, hem o çocuk Hazreti İsa'yı tasdik edecek, hem o çocuk bir nebi olacak, bir peygamber olacak. Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Zekeriya'ya ödül veriyordu. Zekeriya Aleyhisselam ödülünü alıyordu. Hazreti Meryem'e bakmıştı yıllarca. Hazreti Meryem'in bahçıvanlığını yapmıştı yıllarca. Bahçıvana ödül veriyordu Allah Azze ve Celle şimdi. Hizmetkarlığının ödülünü alıyordu Hazreti Zekeriya. Hizmet ederseniz Allah'a, Allah sizi böyle ödüllendirir. Siz hizmet edin Allah'a, Allah Azze ve Celle size öyle evlatlar nasip eder. Siz hizmet edin Allah'a, Allah Azze ve Celle size hasur olan ve veli olan evlatlar nasip eder. Şehit olan, alim olan evlatlar nasip eder. Siz hizmet edin Allah'a. Hazreti Zekeriya'nın ödülü veriliyordu. Asıl ödül ahirette verilecekti ama bu dünyada da ödülden bir takım şeyler nasip edilebilir. Bu dünyada da ahirette verilecek olan ödülden bir takım numuneler verilebilir. Ve verilmiş oldu kendisine. Zekeriya Aleyhisselam hayretler içerisindedir. Diyecek ki ya Rabbi nasıl olur benim çocuğum? Nasıl olur Allah'ım diyecek. Meleklere soracak, Allah'a soracak. Allah Azze ve Celle kendisine cevap verecek. Kıssa devam etmektedir. Ben sohbetime burada son vermek istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünde senin rızan için kendini adayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi malını ve çocuğunu adayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi kendini mala ve mülke değil sana adayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünde senin rızan için çalışanlara yardım eyle. Ya Rabbi senin rızan için mücadele edenlere yardım eyle. Ya Rabbi Afganistan'da, Filistin'de, Irak'ta ve bütün dünyada senin rızan için çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Amerika'yla müttefik olanlara da, Amerika'ya da, onunla müttefik olanlara da belalar ver. Allah'ım onunla müttefik olanlarla onların ittifakını boz, onların birlikteliklerini boz, onların ruhlarını sık, onların mallarını, mülklerini sil süpür yok et. Ya Rabbi senin rızan için çalışanlardan olmayı nasip et. Ya Rabbi güzel ahlak nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Sen evliyanı sevmeyi nasip eyle. Lillahi Teala el-Fatiha.